Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 45. Ayrım. Elimi cebime sokuyor ve bir kağıt parçası çıkarıyorum. Kağıt hala sosis kokuyor ve sosisin kokusu karnımı ağrıtıyor. Kağıda onun ismini yazıp yakasına iğneliyorum. Baban seni Vologda'da bekliyor olacak. Onu bul. Ona çarşamba günü orada olacağımızı söyle. Siz ikiniz, ben ve Leo ile buluşabiliriz. Bu kulağa bir yalan gibi geliyor. Tadı bir yalana benziyor. Ama o bana güveniyor. Bana sarılmasına izin vermiyorum. Uzanır uzanırken görebiliyor ve onu etrafımızda sıra olmaya başlayan kalabalığa doğru itiyorum. Yakında bir kadın duruyor. Anya kadına çarpıyor ve kadın yana doğru tökezliyor. Usulca küfrediyor. Anne! Kızımı bana donuk gözlerle bakan yabancıya doğru itiyorum. Kızımı al, diyorum. Evrakları var. Babası Vologda'da olacak. Alexander Ivanovich Marchenko. Hayır anne! Anya sızlanıyor, bana uzanıyor. Onu sendeleyeceği kadar sert bir şekilde itmek istiyorum. Ama bunu yapamıyorum. Son anda onu çekip kollarımı alıyor ve sıkıca sarıyorum. Trenin düdüğü ötüyor. Biri bağırıyor. O gidiyor mu? Anya'nın boynuma dolanmış kollarını çözüyorum. Güçlü ol Anya. Seni seviyorum. Moya duşa. Nasıl olur da ona benim ruhum olduğunu söyleyip sonra da onu kendimden uzaklaştırabilirim. Ama yapıyorum. Yapıyorum. Son anda ona kelebeği veriyorum. İşte bunu benim için sakla. Bunun için geri geleceğim. Senin için. Hayır anne. Onu kucaklayıp bir yabancının kollarına koyarak söz veriyorum, diyorum. Anya trenin kapıları sıkıca kapandığında hala ağlıyor. Adımı haykırıyor ve kurtulmak için çırpınıyor. Tamamen gözden kayboluncaya kadar trenin gittikçe küçülerek gözden kaybolmasını izleyerek orada duruyorum. Almanlar yine bombalıyor. Her taraftaki patlamaları ve insanların bağırışlarını, molozların metal çatılara vuruşunu duyabiliyorum. Neredeyse hiç umursamıyorum. Hastaneye doğru giderken sanki benden bir şey düşmüş gibi hissediyorum. Ama yere bakmıyorum. Kaybettiğim her neyse görmek istemiyorum. Onun yerine gökten yağan toprak ve karların arasından oğluma doğru yürüyorum. Kayıp göğsümde keskin bir acı. Boğazımda bir yumru. Ama kendime doğru şeyi yaptığımı söylüyorum. Tamamen kendi irademin gücüyle Leo'yu yaşatacağım. Sasha, Vologda'da Anya'yı bulacak ve dördümüz çarşamba günü buluşacağız. Bu öyle güzel bir hayal ki, avuçlarımın içindeki titrek bir mum alevi gibi, her nefes alışta bu hayali canlı tutuyorum. Hastaneye geri döndüğümde yine karanlık. Bu yerin kokusu dayanılmaz ve soğuk. Dışarıda gezinen rüzgarı hissedebiliyorum. Her çatlağı, gediği yoklayarak içeri girmenin bir yolunu arıyor. Dar, sarkan örtüsünün içinde Leo uykusunda. Olmayan yiyecekleri emiyor, çiğniyor. Şimdi neredeyse sürekli olarak öksürüyor. Kasılmalarla yün battaniyelerin üzerine kanlı desenler kusuyor. Artık buna fazla dayanamadığımda örtünün altına girip onu kollarıma alıyorum. Bir zamanlar olduğu bebek gibi bana yaslanıyor. Uykusunda adımı mırıldanıyor. Onun soluk alışını dinlemek korkunç bir şey. Ateşli, ıslak alnını okşuyorum. Elim donuyor ama yine de ona dokunmaya değer. Orada onun yanında, etrafında olduğumu bilmesi ne değer. Ona en sevdiği şarkıları söylüyorum ve en sevdiği hikayeleri anlatıyorum. Ara sıra doğruluyor. Bana yarım yamalak gülümsüyor ve şeker istiyor. Onun çökük, morarmış yanaklarını öperek, "Şeker yok," diyorum. Yine parmağımı kestim. Acı beni geriye çekmeye zorlayıncaya kadar parmağımı emmesine izin verdim. Ona şarkı söylüyorum. Artık soluk almadığını fark ettiğimde şarkının sözlerini neredeyse hiç hatırlayamıyorum. Onun yanağını öpüyorum. Yanağı ve dudakları buz gibi. Seni seviyorum anne, dediğini duyduğumu sanıyorum. Ama tabii ki bu sadece benim hayal gücüm. Bunun nasıl olduğunu, onun her gün biraz daha öldüğünü nasıl unutacağım? Ölmesine nasıl izin verdiğimi? Belki de Leningrad'ı hiç terk etmemeliydik. Bu acıya katlanamayacağımı sanıyorum ama katlanıyorum. O gün, bütün gün ve sonraki günün bir kısmı da uzanıp onunla yatıyor. Bedeni donarken ona sarılıyorum. Normal zamanlarda belki buna izin verilmezdi. Ama bu zamanlar sıradan olmaktan çok uzak. Nihayet yavaşça onun küçük bedeninden uzaklaşıyorum ve ayağa kalkıyorum. Sonsuza dek onunla orada yatmak istesem de, onunla birlikte yavaş yavaş açlıktan ölemem, bunu yapamam. Sasha'ya bir söz verdim. Yaşa, dedi bana ve ben bunu kabul ettim. Bu yüzden bomboş kollarım ve bir taşa dönüşmüş kalbimle oğlumu orada tek başına bırakıyorum. Kapının yanındaki örtünün altında ölmüş yatıyor ve ben bir kez daha yürümeye başlıyorum. Şimdi oğlumdan geriye bana kalan tek şeyin takvimde bir tarih ve bavulumdaki peluş tavşan olduğunu biliyorum. Doğuya giden trende bir yer bulabilmek için ne yaptığımı size anlatmayacağım. Her neyse, bu kadar önemli değil. Ben gerçekten ben değilim. Sadece uzanmak, gözlerini kapamak ve pes etmeyi arzulamasına rağmen dinlenemeyen, eriyip bitmiş, beyaz saçlı bir bedenim. Bu kaybın acısı her zaman benimle birlikte. Gözlerimi kapatmam için aklımı çeliyor. Anya, Sasha. Bazen hayal görürken bile kim olduğumu unutmama rağmen bunlar benim sıkıca sarıldığım kelimeler. Trendeki yerimden mahvolmuş kırları görüyorum. Yığınlar halinde cesetler. Düşen bombaların topraklardaki izi. Daima uçak savar ve silah sesleri var. Tren birkaç küçük kasabaya da durarak yavaşça ilerliyor. Her durduğunda açlık çeken insanlar trenine binmek, doğuya giden pis kalabalıktan biri olabilmek için kavga ediyorlar. Etrafımda önümüzde yapılan şiddetli kavgaların konuşmaları, fısıldanmaları var. Ama ben dinlemiyorum. Gerçekten de umursamıyorum. İçim herhangi bir şeyi umursayamayacak kadar boş. Ve sonra mucizevi bir şekilde Vologda'ya varıyoruz. Trenin kapıları açıldığında buraya varmayı beklediğimi fark ediyorum. Gülümsemeyi hatırlıyorum. Gülümsüyorum. Hatta Sasha'nın ne kadar yaşlandığımı görmemesi için saçlarımı başörtümün altına daha sıkı bir şekilde sokuyorum. Sahip olduğum her şeyin, bizim sahip olduğumuz her şeyin içinde olduğu valizi sıkıca kavruyor ve kalabalığın arasında öne geçmek için çabalıyorum. Dışarıda soğukta çabuk dağılıyoruz. İnsanlar bir o yana bir bu yana gidiyor. Muhtemelen yiyecek ya da arkadaşlarını arıyorlar. Diğerlerinin benden ayrıldıklarını hissederek orada duruyorum. Uzakta uçakların vızıltılarını duyuyorum ve ne anlama geldiğini biliyorum. Hepimiz biliyoruz. Hava akınları alarmı çalıyor ve trende benimle olan yolcular sığınacak bir yer arıyorlar. İnsanların kendilerini hendeklere attıklarını görebiliyorum. Ama Sasha orada, önümde 100 metreden bile daha yakın. Onun Anya'nın elini tuttuğunu görebiliyorum. Parlak kırmızı paltosu karın üzerinde, tombul, sağlıklı bir kardinal kuşuna benziyor. İlk adımımı atamadan ağlıyorum. Ayaklarım şişmiş ve kabarcıklarla kaplı. Ama bunu fark edemiyorum bile. Sadece ailem diye düşünüyorum ve koşuyorum. Sasha'nın kollarının bana o kadar sıkı sarılmasını istiyorum ki düşünmüyorum. Aptal. Bombanın düştüğünü çok geç duyuyorum. O vınlayan sesin kalbim olduğunu mu düşündüm yoksa soluk alışım mı? Her şey bir anda patlıyor. Tren yanımdaki ağaç, yolun kenarında duran bir kamyon. Bir saniye için Sasha ve Anya'yı görüyorum ve sonra havadalar. Arkalarında yangınla yanlara savruluyorlar. Uyandığımda bir hastane çadırındayım. Hafızamdaki her şeyi yeniden hatırlayıncaya kadar orada yatıyor ve sonra kalkıyorum. Etrafımda bir sürü yanmış ve parçalanmış beden var. İnsanlar ağlıyor ve inliyor. Renkleri göremediğimi fark etmeden önce bir an geçiyor. Sanki kulaklarımda pamuk tıkalıymış gibi duyma yeteneğim azalmış. Yüzümün bir tarafı sıyrılmış, kesilmiş ve kanıyor. Ama bunu neredeyse hiç hissetmiyorum. Portakal kırmızısı alevler artık göreceğim son renk. Bir adam bana, "Ayağa kalkmamalısın," diyor. Yüzünde çok fazla savaş görmüş birinin bitkin bakışı var. Ceketi birkaç yerinden yırtılmış. Gürültünün içinde kendi sesimi duymak için bağırıyor. "Kocam," diyorum. Kulaklarımda çınlama da var. "Benim kızım, kırmızı palto giymiş küçük bir kız ve bir adam. Orada duruyorlardı. Tren bombalanmıştı. Onları bulmalıyım." "Üzgünüm," diyor ve kalbim o kadar gürültülü bir şekilde çarpıyor ki. Hayatta kalan yok. Sadece sen. Dışında hiçbir şey duyamıyor. İşte. Onu itip yanından geçiyorum. Yataktan yatağa sendeleyerek gidiyorum ama tek bulduğum yabancılar. Dışarıda yoğun şekilde kar yağıyor ve dondurucu bir soğuk var. Bu yeri tanımıyorum. Uçsuz bucaksız karlı bir arazi. Patlamanın verdiği hasar şimdi karla kaplı ama cesetlerden oluştuğunu sandığım bir yığın görüyorum. Sonra onu görüyorum. Karın üstünde küçük siyah bir leke. En yakındaki çadıra dayalı kıvrılmış yatıyor. Ona doğru koştuğumu söylemeyi isterdim ama sadece yürüyorum. Yakıcı soğuk etkisini göstermeye başlayıncaya kadar ayaklarımın çıplak olduğunu bile görmüyorum. Bu onun paltosu. Benim Anya'mın paltosu. Ya da paltodan geriye kalanlar. Artık parlak kırmızı renk göremiyorum. Ama adı orada. Kendi el yazımla yazdığım ve yakasına iğnelediğim kağıt parçasının üzerinde. Kağıt ıslak ve mürekkep belirsizleşmiş ama orada paltonun yarısı yok. Bunun nasıl olduğunu düşünmek istemiyorum. Bir tarafıysa tamamen yırtılmış. Paltonun solgun astlarında siyah kan lekelerini görebiliyorum. Burnumu yaklaştırıyorum ve derin bir nefes alıyorum. Kumaşta onun kokusunu alabiliyorum. Cebin içinde onun ve Leo'nun astara diktiğim fotoğraflarını buluyorum. "Gördün mü?" demiştim ona bunu sakladığımız gün. Daha önce çocukları ilk tahliye ederlerken, şimdi yıllar önceymiş gibi geliyor. Şimdi kardeşin her zaman seninle olacak. Üzerinde isminin yazdığı küçük kağıt parçasını alıyor ve elimde tutuyorum. Orada bebeğimin paltosunu okşayarak, gülümsemesini hatırlayarak ne kadar süre oturuyorum? Sonsuza dek. Hiç kimse bana bir silah vermiyor. Sorduğum her erkek bana sakin olmamı, yarın kendimi daha iyi hissedeceğimi söylüyor. Bunu bir kadına sormalıydım. Bir çocuğu taşıyarak, diğerini ise gitmesine izin vererek öldüren başka bir anneye sormalıydım. Ya da belki bunu yapan tek kişi benim. Her neyse, acı dayanılmaz. Ve ben iyileşmek istemiyorum. Olduğum kadar mutsuz olmayı hak ediyorum. Böylece yatağıma geri dönüyor, çizmelerimi ve paltomu alıyor ve yürümeye başlıyorum. Karlı, kırsal bölgede bir hayalet gibi yürüyorum. Yolda o kadar çok yürüyen ölü var ki, kimse beni durdurmaya çalışmıyor. Ateşlenen silahlar ya da bombalama duyduğumda Oraya doğru yöneliyorum. Ayaklarım daha az acısa koşardım. 8. günde aradığım şeyi buluyorum. Ön cephe. Yürüyüp Rusların, hemşerilerimin yanından geçiyorum. Bana sesleniyor ve beni durdurmaya çalışıyorlar. Geri çekiliyorum. Eğer gerekiyorsa sıkıca asılıyorum, vuruyorum, tekmeliyorum ve gitmeye devam ediyorum. Almanların yanına gidiyor ve silahların önünde duruyorum. "Vurun beni!" deyip gözlerimi kapatıyorum. Ne gördüklerini, neye benzediğimi bilmiyorum. Deli, yarı ölü, elinde haşat olmuş bir valiz ve kirli, gri pelüş bir tavşan tutan yaşlı bir kadın. 26. Anneleri içini çekerek, "Ama ben şanslı bir kadın değilim," dedi. Yavaşça söylenen bu son cümleyi bir sessizlik izledi. Nina gözlerindeki yaşları sildi ve şaşkınlıkla annesine baktı. Bunca zamandan beri bu kadar acıyı nasıl içinde taşımıştı? Bütün bunlardan sonra bir insan nasıl hayatta kalabilirdi? Meredith çabucak ayağa kalktı, sola doğru bir adım attı ve durdu. Sonra sağa döndü ve durdu. Birdenbire bir rüyadan uyanmış, kendini kaçacak hiçbir yeri olmayan yabancı bir odada bulmuş gibiydi. Sonunda omuzları hafifçe aşağıya doğru kıvrılmış bir şekilde pencereye gidip dışarıya baktı. Nina Meredith'e baktı. O da en az Nina kadar mahvolmuştu. Maxim en sonunda kayıt cihazını kapatarak, "Aman Tanrım," dedi. Klik sesi sessiz odada sert bir sesti ve Nina'ya az önce duydukları hikayenin sadece onların ailesi için önemli olmadığını hatırlattı. Annesi olduğu yerde kaldı. Sanki kalp atışlarının duracağı ya da kalbinin hemen bedeninden dışarı fırlayacağını düşünüyormuş gibi dışa doğru duran eli göğsüne bastırılmıştı. Tam o anda ne görüyordu? Bir zamanlar parlayan, sonra insanların caddelerde öldüğü ve kuşların gökyüzünden düştüğü, donmuş, bombalanmış bir arazi haline gelen Leningrad mı? Ya da belki Sasha'nın yüzüydü. Ya da Anya'nın kıkırdaması. Ya da Leon'un son yürek burkan gülümsemesi. Nina kendisini yetiştiren kadına baktı ve en sonunda gerçeği gördü. Annesi dişi bir aslandı. Bir savaşçı. Pes etmek isteyip bunu nasıl yapacağını bilmeyen ve bu yüzden bir cehennem hayatı seçmiş bir kadın. Ve bu küçük anlayış daha büyük bir anlayışa yol açtı. Birdenbire Nina kendi hayatını açık ve net bir şekilde gördü. Bütün bu yıllar boyunca dünyanın her tarafını dolaşmış ve kendi gerçeğini başka kadınların hayatlarında aramıştı. Ama gerçeği başından beri burada asla anlamaya bile çalışmadığı bir kadınla birlikte evdeydi. Nina'nın asla tamamladığını hissetmemesine, çektiği kadın fotoğraflarını yayınlamak istememesine şaşmamalıydı. Arayışı onu her zaman bu ana, bu anlayışa getiriyordu. Vizörden bakıp kendini bulmaya çalışarak kameranın arkasına saklanıyordu. Ama bunu nasıl yapabilirdi ki? Herhangi bir kadın annesinin hikayesini bilmeden nasıl kendi hikayesini bilebilirdi ki? Annesi hala camdan dışarı bakarak, "Bunun yerine beni esir aldılar," dedi. 45. ayrımın sonu. Sayfa no 482. Devamı 46. ayrımda.